Ayrım 22.
Aksine bildirdiği milletin bağımsızlığından, ülkenin bütünlüğünden başlamak ve ancak bunun sağlanması şartına bağlı olmak üzere hükümet işlerinin ana çizgilerini tespit etmek yerinde olur. Bu bildiriye temel olacak önemli noktalar Sivas Genel Kongresi'nin bildiri ve tüzüklerinde yer almıştır. Orada gelecekteki sınırlar, devlet ve milletin bağımsızlığı, azınlıkların hakları, yabancı himayesinin milletçe nasıl karşılandığı gibi hususlar açıklanmıştır. Böyle bir bildiri şimdiden hazırlanır ve meclisin açılışında çoğunluk grubuyla görüşüldükten sonra ilan edilir. Uygun olanı budur. 3. Dahiliye Nazırı'nın çekilmesiyle kabinede bir bunalım doğmasına sebep görülmemektedir. Böyle bir düşünceden Dahiliye Nazırı'nı sadrazam olarak kabul ettiğimiz anlamı çıkar. Bir kabinede bunalım ancak hükümet başkanının çekilmesiyle çıkabilir. Kabinenin Dahiliye Nazırı Şerif Paşa'ya, onun da Ferit Paşa'ya bağlı olduğu anlaşılıyor. Meclis açıldıktan sonra Dahiliye ve Hariciye Nazırlarının kesin olarak değiştirecekleri yolundaki işareti anlayamadık. Bu nazırlar şimdiden böyle bir söz verdiler mi? Düşmanların meclisi açtırmak istemeyecekleri tabidir. Yalnız padişahın meclisi dağıtma ihtimali de düşünülebilir mi? Eğer böyle bir ihtimal varsa o halde meclisi İstanbul'a dağıtmak ve milleti meclissiz bırakmak için mi topluyoruz? Bu bakımdan padişahın bu konudaki görüşlerinin heyetimizce kesin olarak şimdiden bilinmesi gerekir ki milletvekillerini İstanbul dışında güvenli bir yerde toplamak için teşebbüslerde bulunalım. Aksi halde meclis İstanbul'da toplanmak yüzünden yukarıda belirtilen durumlara düşerse bunun sorumluluğu İstanbul'da toplanmasını ısrar isteyenlere ait olacaktır. 4. Milletvekillerinin görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmeleri yararlıdır. Ankara halkıyla yakından tanışmak için verdiğim konferans. Efendiler, beni gerçekten samimi, parlak ve güven verici duygularla karşılamış olan Sayın Ankara halkıyla daha yakından tanışmak ve onlarla görüşmek bir görev hükmündeydi. Onun için görüşmek üzere davet ettiğimiz milletvekillerinin gelmelerini beklediğimiz günlerde toplanmış olan Sayın Ankaralılara bir konferans vermiştim. Bu konferansın temel noktaları üzerinde kısaca konuşayım. Wilson prensipleri. Bu prensiplerin 14 maddesinden Türkiye ile ilgili olanları vardı. Zaten yenilmiş ve ateşkes anlaşması imzalanmış Osmanlı Devleti bu prensiplerin gönül okşayıcı ve göz aldatıcı manzarasıyla bir sürü oyalandı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nin maddeleri ve bu maddeler arasında özellikle 7.'si beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde vatanın geri kalan kısmını düşmanların işgal ve istilasına hazır bulundurmaya yeterdi. İstanbul'da birbiri ardınca gelen ve aciz kimselerden kurulmuş olan kabineler, şerefsiz, haysiyetsiz ve aşağılık görünüşleriyle suçsuz ve Tanrı'ya bel bağlamış olan milletin sembolü olarak tanındı. Değer vermeye layık görülmemeye başlandı. Bu yüzden dünyanın medeni devletleri medeniyetin gereklerini unutacak kadar saygısız oldular. Öteden beri Türk milleti aleyhinde bütün dünyada yapılan en mantıksız propagandalar her zamankinden çok kulak vermeye değer bulundu. 9 aydan beri başlayan milli uyanış ve faaliyet durumu ve görünüşü değiştirdi ve daha çok değiştirecektir. Millet kurulmuş olan birliği korur ve bağımsızlığı için fedakarlıktan çekinmezse başarı muhakkaktır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınmış olan kararlar milletin gerçekleştireceği amaçların temelini oluşturur. Ferit Paşa kabinesini düşüren millettir. Fakat Ali Rıza Paşa kabinesini iktidar mevkiine getirmiş olma sorumluluğu millete ait değildir. Bununla birlikte anlaşma durumundayız. Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yaptığım temaslar. Efendiler, şimdi Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yapılan temas ve görüşmelere gelelim. Milletvekilleri aynı günde veya günlerde toplu olarak bulunamadılar. Teker teker veya küçük gruplar halinde gelip gittiler. Bu zatların veya heyetlerin hepsini ayrı ayrı ve hemen hemen aynı temel noktaları günlerce üst üste tekrarlamak zorunda kaldık. Her şeyden önce manevi gücün, kalp ve vicdan gücünün yüksek tutulması şarttır. Bunu bilirsiniz. Biz de bu gücü artırmak üzere önce içteki ve dıştaki durumun güven ve ferahlık verici nitelikte gelişen noktalarını ve yönlerini araştırarak açıklamaya ve ispata çalıştık. Sonra belirli bir amaç etrafında bilinçli ve azimli olarak birleşmenin sarsılmaz bir güç olduğu gerçeğini yorulmaksızın tekrar ettik. Bir toplumun yaşamasının ve mutluluğunun ancak gayelerinde ve gayelerinin gerçekleştirilmesinde tam bir birlik halinde bulunmasına bağlı olduğunu açıkladık. Vatanın kurtuluşu, istiklalin kazanılması hedefine yönelmiş bulunan milli birliğimizin, köklü ve düzenli bir teşkilatın varlığına ve teşkilatı iyi yürütüp yönetebilecek yetenekli kafaların ve enerjilerin, bir tek beyin ve bir tek enerji halinde birleşmiş ve kaynaşmış olmasına bağlı bulunduğunu söyledik. Bu münasebetle İstanbul'da açılacak meclis-i mebusanda güçlü ve dayanışmalı bir grubun kurulması zaruretini ortaya koyduk. Millet, tarihin ancak devletlerin yıkılış ve çöküş gibi bunalımlı zamanlarında kaydettiği çok önemli ve tehlikeli anları yaşıyordu. Böyle anlarda, tarih ve kaderini doğrudan doğruya kendi eline almakta gaflet gösteren milletlerin, gelecekleri karanlık ve felaketlerle doludur. Türk milleti bu gerçeği anlamaya başlamıştı. Bu kavrayış sonucuydu ki kurtuluş ümidi vadeden her samimi işarete koşmaktaydı. Ancak bir toplumun uzun yüzyılların uyuşturucu yönetim ve terbiyesinin etkisinden bir günde, bir yılda kurtulup serbest kalabileceğini düşünmek ve kabul etmek doğru değildir. Bu sebeple durumu ve gerçeği bilenler, ellerinden geldiği kadar bağlı bulundukları millete ışık tutup yol göstererek, ona kurtuluş hedefine yürümekte önderlik etmeyi en büyük insanlık görevi bilmelidirler. Türk milletinin en belirgin istek ve inancı, kurtuluş. Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en köklü, en belirgin istek ve inancı belli olmuştu, kurtuluş. Bu kurtuluş feryadı, Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Milletten başka bir açıklama beklemeye gerek yoktu. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı. Nitekim Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli istek açıkça ortaya konmuş ve dile getirilmişti. Bu kongrelerde alınan kararlara bağlı olduklarını bildirdikleri için milletçe vekil seçilen kimseler her şeyden önce bu kararlara bağlı şahıslardan oluşan ve bu kararları ilan eden dernekle ilişkili bulunduklarını gösterir ad taşıyan bir grup kuruculardı. Müdafaa Hukuk Cemiyeti grubu. İşte bu grup milli teşkilatı ve dolayısıyla millete dayanarak her nerede olursa olsun milletin kutsal gayelerini cesaretle dile getirecek ve savunacaktı. Misak-ı Milli hazırlanıyor. Efendiler, milletin emel ve gayelerinin kısa bir programın temelini oluşturacak şekilde topluca ifadesiyle görüşüldü. Misak-ı Milli adı verilen bu programın ilk müsveddeleri de bir fikir vermek maksadıyla kaleme alındı. İstanbul Meclisi'nde bu ilkeler gerçekten toplu bir şekilde yazılmış ve tespit olunmuştur. Efendiler, görüştüğümüz her şahıs veya bütün şahıslar bizimle düşünce ve görüş birliği yaparak ayrılmışlardı. Fakat İstanbul Meclisi'nde Müdafaa Hukuk Cemiyeti grubu diye bir grubun kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet, niçin? Buna bugün cevap isterim. Çünkü efendiler, bu grubu kurmayı vicdan borcu, millet borcu bilmek durum ve kabiliyetinde bulunan efendiler inançsızdılar, korkaktılar, cahildiler. İnançsızdılar çünkü milli davanın ciddiliğine ve kesinliğine ve bu davanın dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkaktılar çünkü milli teşkilattan olmayı tehlikeli görüyorlardı. Cahildiler çünkü tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı. Padişaha dalgalılık ederek, yabancılara hoş görünerek, yumuşak ve nazik davranarak büyük gayelerin gerçekleştirilebileceği gafletini gösteriyorlardı. Milli ülke ve milli teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler. Bundan başka efendiler nankör ve bencildiler. Milli ülke ve milli teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümsüyorlardı. Ortaya çıkmış olan durum ve varlığın kolayca elde edilmiş olduğu zan ve vehmine kapılmakla çirkin gururlarını tatmin sevdasına düşüyorlardı. Erzurum'da Sivas'ta söylenmiş ve tespit edilmiş bir adı olduğu gibi kabul etmek küçüklük olmaz mıydı? O addan daha anlamlı bir ad mı yoktu? Evet, işittik efendiler, varmış. Fellah-ı Vatan grubu. Dipnot, bu grubun değersizliğini vurgulamak için kelimeyi özellikle fellah diye okumak suretiyle vatanın köle çiftçileri grubu anlamı verilmek istenmiştir. Aslı, Fellah-ı Vatan grubu, vatanın kurtuluş grubudur. Efendiler, geçmişe ait safhaları ve olayları burada anlatabileceğim çerçeve içinde gerçeğe uygun olarak tespit etmek kararındayım. Bu sebeple tam üzerinde durduğumuz noktayla ilgili bir konuyu da büyük bir samimiyetle bilgilerinize sunacağım. Ankara'da toplanma düşüncesi. Ben meclis-i mebusanın İstanbul'da saldırıya uğrayacağını, dağılacağını kesin olarak bekliyordum. Böyle bir durum karşısında alınacak tedbiri kararlaştırmıştım. Hazırlığımız ve gerekli düzenlemelerimiz de başlamıştı. Ankara'da toplanmak. İşte bu görevi yaparken milletçe yanlış anlaşılmaya yol açmamak için tedbir olarak da bir şey düşünmüştüm. Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na seçilmek. Bundan beklediğim dağıtılan milletvekillerini Meclis-i Mebusan Başkanı sıfat ve yetkisiyle yeniden davet etmekti. Gerçi bu tedbir ancak görünüşü kurtarmak için geçici olarak işe yarayabilirdi. Fakat böyle bunalımlı zamanlarda yararı geçici de olsa her türlü tedbirin alınmış olması herhalde gereksiz sayılamazdı. Gerçekte İstanbul'a gitmeyecektim. Fakat bunu açığa vurmaksızın zaman kazanacak ve durum bir süre için uzakta bulunuyormuşum gibi ayarlanarak meclis başkan vekilleri vasıtasıyla idare olunacaktı. Bu tedbirin uygulanması elbette meclise giden ve gerçek durumu kavramış olması gereken arkadaşların yardım ve gayretleriyle mümkün olabilecekti. Efendiler, bu konuyu gereken kimselere açtım. Düşünce ve görüşlerime uygun buldular. Bu yolda çalışacaklarına söz ve güvence vererek İstanbul'a gittiler. Ancak pek az belki bir veya iki arkadaştan başkasının bu düşüncenin sözünü bile etmediklerini öğrendim. Bu konuda hakim olan düşünce ve mantık şuymuş. Bunca milletvekilleri içinde meclis başkanı olabilecek değerde bir adam bile yok mudur ki meclise bulunmayan bir milletvekilini kendi yokken başkan seçeceğiz? Meclisi oluşturan sayın üyeleri bu kadar yetersiz göstermek yabancılar üzerinde kötü etki yapmaz mı? Bir başka mantıkta meclis başkanlığına Kuvayi Milliye Başkanı'nı seçmek daha ilk günden meclis üzerine şüphe ve saldırı çekme fırsatı vermektir. Bu da akıl kârı olamaz. Böyle düşünen ve mantık yürütenlerin bana pek tuzak insanlar olmadığını görenler susmayı tercih etmişler. Efendiler, itiraf etmeliyim ki bu tedbirin alınmamış olması meclis dağıldıktan sonra beni küçük bir güçlükle karşılaştırmıştır. Bu noktayı da sırası gelince bilginize sunacağım. Harbiye Naziri Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa kabinesi. Efendiler, meclisi mebusan 12 Ocak 1920 tarihinde açılmıştı. Aşağı yukarı 10 gün sonra Harbiye Nazırı'nın 21 Ocak 1920 tarihli telgrafını aldım. Olduğu gibi bilginize sunuyorum. Geciktirilmesi sorumluluğu gerektirir. Harbiye 21-1-1920 Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. İngilizler hükümete verdikleri bir notada benimle Cevat Paşa Hazretleri'nin görevden çekilmemizi istediler. Kabinece şiddetli bir red cevabı verildiyse de durum kabinenin yerinde kalmasını ve yalnız benimle Cevat Paşa'nın çekilmemizi gerektirdi. Harbiye nezaretine Salih Paşa vekalet edecektir. Kabineyi güç duruma sokacak bir davranışta bulunulmamasını rica ederim. Aksi halde durum tasavvur buyurduğunuzdan daha tehlikeli olur. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgraf 22 Ocak'ta elimize geçmişti. Hemen telgraf başında saat 11.30'da şu telgrafı yazdım. Harbiye Naziri Cemal Hazretlerine. 1. Verilen notayı olduğu gibi lütfeder misiniz? 2. Yapılan teklifi yerine getirmekte acele etmeyiniz. Notayı inceledikten sonra görüşlerimizi arz edeceğim. Mustafa Kemal. Cemal Paşa'nın imzasını gizleyerek verdiği karşılık şuydu. Çok ivedi. Kadıköy 22-11-1920. Ankara'da 22. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Notanın kısaltılmış sureti aşağıdadır. 1. Özel olarak seçilmiş subayların Kuvayi Milliye Kurmaylıklarına gönderilmeleri. 2. 14. Kolordu'dan bir kısım erleri ayırıp terhis etmek suretiyle Kuvayi Milliye Kurmaylıklarına gönderilmeleri. 3. Top kaması ve diğer malzemelerin kaçırılması. 4. Zonguldak'tan İstanbul'a gelen taburun geri gönderilmesini geciktirmek. 5. Afyonkarahisar'dan Alaşehir'e alay nakletmek. 6. Bursa'dan Bandırma'ya bir alay nakletmek. 7. Bu işlerde Harbiye Nazırı ile Genelkurmay Başkanı'nın şahsen rolleri olduğu anlaşılmıştır. 48 saat içinde bu iki şahsın görevlerinden uzaklaştırılması. Dikkat buyurulursa Aydın Cephesi meselesi bu notada söz konusu bile değildir. Bu notaya cevap olarak 1, 2, 3. maddeleri yalandır. 4. maddenin konusu benim zamanımda değildir. Ben müracaatları üzerine geri gönderdim. 5. madde ile ilgili konuda tümen komutanını değiştirdim. 6. maddedeki Ahmet Anzavur konusu da güvenlikle ilgilidir. Bu konuda yazışmalarımız vardır. Şimdi de dosyalar incelenirse anlaşılır denildi. Kabul etmediler. Bunun üzerine 3 çık üzerinde duruldu. Notaya 1. cevaptan sonra cevap vermemek ve hükümlerine kulak asmamak, kabinenin toptan görevden çekilmesi, benim görevden çekilmem. 1. şık uygulanacak olursa burada bir rezalet çıkmasından korkulurdu. 2. şıkkın kabulü durumunda zaten istediklerinin olacağı ve Ferit Paşa'nın kabinenin başına geleceği düşünüldü. Bu bakımdan benim görevden çekilmem ve nezaretin vekalet idare edilmesi tercih edildi. Herhalde kararınızın önce bana bildirilmesini rica eder, sizlere üstün saygılarımı sunarım efendim. Ferik Cemal. Cemal Paşa bu notada Aydın Cephesi'ni söz konusu edilmediğini işaret etmekle bilmem ne demek istiyor. Şüphe yok ki söz konusu olan Aydın Cephesi'dir, ona yardımdır ve Kuvayi Milliye'dir. Yalnız Cemal Paşa dolaylı yoldan bütün bunlara heyeti temsiliyenin sebep olduğunu anlatmak sevdasındadır. Cemal Paşa bu telgrafına karşılık olarak verdiğim cevapta şu emri verdim. 22-1-1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretleri'ne. Görevden çekilmek suretiyle İngilizlerin isteğine uymanız öyle tehlikeli bir durum yaratır ki sizin görevden çekilmemekle ortaya çıkacağını düşündüğünüz tehlikeden daha ağırdır. Bundan başka heyeti temsiliyenin bir temsilcisi durumunda olan zatı devletlerinin haberi olmaksızın ve onun görüşüne uymayarak çekilmeniz kabul edilemez. İngilizlerin sizi zorla görevden ayırmaları ihtimali bile bir hesaba katılmış ve hemen tedbirleri alınmıştır. Bu duruma göre önce notayı olduğu gibi bildiriniz, sonra durum hakkında bilgi vererek kararımızı beklemeniz ve sarsılmaz bir dayanıklılıkla göreviniz başında kalmanız kesin isteğimizdir. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Cemal Paşa son telgrafımıza 23-24 Ocak'ta verdiği karşılıkta çekilmesinin zaruri olduğundan ve Milli Meclis'in nasıl bir davranış içinde olacağını beklemek gereğinden söz ediyordu. Efendiler, aynı gün öğle vakti Ankara, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Bandırma, Balıkesir, Konya, Edirne, İstanbul ve Bursa'da bulunan komutanlara durum ve görüşümüz bildirilerek dikkatleri çekildi ve düşünceleri soruldu. İstanbul'daki 10. Kafkas Tümeni Komutanı Kemalettin Sami Bey'e de Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Paşa'dır. Ayrıca şu emri verdim. 22.1.1920 10. Kafkas Tümeni Komutanlığı'na. Hemen Rauf Bey'i bularak durumu birlikte ve güvenlik tedbiri alarak takip etmenizi rica ederiz. İngilizlerin isteğini yerine getirmek kesinlikle doğru olmaz. Buraca o bakımdan acil tedbirler alındı. İstanbul'daki telgraf haberleşmelerini güven altına almanız gerekir. Efendiler, Rauf Bey, Bekir Sami, Cami Bey ve bütün milletvekillerine de Kafkas Tümeni Komutanı Kemal, Müstakyen Mevki Komutanı Şevket ve Harbi Nezareti Başşaviri Salih Beyler vasıtasıyla ve şifreli telgrafla şu tebliğde bulundum. 22.1.1920 İngilizler Harbiye Naziri Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın görevden çekilmesini istemişlerdir. Bu teşebbüs devletin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelmiş kesin bir harekettir. O halde bu teşebbüse karşı milletin göstereceği tepki ve girişeceği hareketler bağımsızlığın korunması için yapılacak kutsal bir mücadele niteliğindedir. Bu mücadelenin ilk basamağında görev milletin vekillerinindir. Milletvekilleri kabine üyelerinin durumlarına müdahale ve etkide bulunmak suretiyle devletin siyasi bağımsızlığı aleyhine İngilizlerin girişmiş oldukları tecavüzleri içeriye ve dışarıya karşı kesinlikle ve hemen reddetmek zorundadırlar. Bunu nasıl yapılacağını kararlaştırarak buraya bildiriniz. Fakat şu noktaların mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Önce meclisin dağıtılması ile ilgili olarak mecliste ansızın bir iradenin okunması ihtimaliyle karşı karşıya kalınmamalıdır. Eğer bu ihtimalin gerçekleşmesi kesin olarak önlenemezse milletvekillerinin çalışmalarını özel toplantılar halinde devam ettirmeleri de yeterlidir. İkincisi, devletin siyasi bağımsızlığı aleyhine kesin bir müdahalede bulunulduğunu, barış konferansına Avrupa milletlerine, İslam dünyasına ve memleketin her bir yanına ilan etmek gerekir. İngilizlerin tecavüzü geri alınmadığı takdirde meclisin görevi Anadolu'ya geçmek ve milletin idaresini üzerine almaktır. Bu hareket bütün milletin gücünü kendi varlığında toplamış olan Kuvayi Milliye tarafından her bakımdan desteklenecektir. Gerekli tedbirler şimdiden alınmıştır. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Bu tebliğin sureti olduğu gibi bütün komutanlara bildirildi. Efendiler, ayrıca Rauf Bey'e de 23 Ocak 1920'de 10. Kafkas Tümeni Komutanı vasıtasıyla yazdığım şifrede Harbiye Nazırı'nın görevden çekilmesi bir oldu bitti olmakla birlikte işin önemi devam etmektedir dedim. İtilaf devletlerinin temsilcileri hükümeti istedikleri gibi kurma yolunu tutmuş oluyorlardı. Yarın meclisin güven oyu vereceği bir hükümete karşı da aynı şekilde davranmalarına böyle bir örnekle yol açılmış bulunuyordu. Hükümetin millete ve basına bilgi vermeksizin ve toptan çekilme yoluna gitmeksizin buna boyun eğmesi milletin bağımsızlığını tehlikeye düşürüyordu. Olayı kapatmamak hükümeti meclisi mebusandığı milletin bağımsızlığını koruyamadığı gerekçesiyle açıkça düşürmek gerekirdi. İşte bütün bunları Rauf Bey'e yazdım. Aynı tarihte 10. Kafkas Tümeni Komutanı ile Rauf Bey'e de şu ortak talimatı vermiştim. Hükümeti itilaf devletleri temsilcilerinin tekliflerini kabul etmemekte direnerek barış konferansını itilaf devletlerinin Kuvayi Milliye'den dolayı Türk hükümetini düşürmeye karar verdiğini bütün dünyaya karşı ilana mecbur etmesi gerekir. Kabinenin önceki kabinelerde olduğu gibi milli bağımsızlıktan sessizce fedakarlık etmesi kendi yetkisi bakımından güçsüzlüğünü anlayış ve kavrayış bakımından da asla güven verici olmadığını bir daha açıkça göstermiştir. Bu kadar çetin sorunları karakter ve düşünce yapısı bakımından bu derece güçsüz olan kimselerle çözüme götürmeye çalışmak artık mümkün değildir. Bu bakımdan kabinenin son durum dolayısıyla düşürülmesi gerekir. Bütün milletin güvenine layık bir kabinenin iktidara gelmesi yolunda çalışınız. Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı. Efendiler, yabancıların İstanbul'da saldırılarını artırarak nazır veya milletvekillerinden bazılarını tutuklamaları ihtimaline karşı Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmalarına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre tedbirler alınması gereğini 22 Ocak 1920 tarihinde Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki kolordu komutanlarına kişiye özel olarak şifreyle emrettim. Efendiler, milletvekillerine yazdığım telgrafa Vasıf, Rauf, Bekir Sami Beylerin ortak imzasıyla cevap geldi. Bu cevapta meclis resmi olarak çalışmalara başlayınca söz konusu mesele bakımından kabinenin iş başında kalması gerekir. Siz bir teşebbüste bulunmayınız ve müdahale etmeyiniz. Emirlerinizi bize bildiriniz. Görüşlerinizin her makam önünde gereği gibi savunulacağına güveniniz denilmekteydi. Ben ne hükümete ne de meclise bir şey yazmamaya karar vermiş ve işi artık sayın milletvekili arkadaşlarımıza bırakmıştım. Efendiler, İstanbul'daki şahısların hareketlerinin hangi tavsiyelere göre ayarlandıklarını belirtebilmek için şu kısa bilgiyi arz edeyim. Filan siyasi temsilci çok namuslu ve doğru sözlü ve Türk dostuymuş. Bu zat çok içten ve dokunaklı bir dille demiş ki eğer Harbiye Naziri ile Cevat Paşa çekilmeseydiler Harbiye Nezareti işgal edilecekti. Kuvayi Milliye'nin gösterdiği suskunluk ve kararlı tutum bazılarını çıldırtıyor. Fakat acele etmeyin, ezilirsiniz. Bana güvenin. Hakaret varsa yapanlar utansın. Belki daha başka delilikler olacaktır. Fakat siz sakın delilik etmeyin. İstanbul'daki şahıslar, biz bu sözlerin samimiyetle söylendiğinden şüphe etmiyoruz diyorlardı. Meclise mebusan başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor. Efendiler, milletvekilleri İstanbul'a toplandıktan bir hafta sonra başkanlık divanı ve dolayısıyla meclis başkanlığı seçimiyle ilgili görüşmelere başlamışlar. Bir yerde işaret etmiştim ki ben, meclis başkanı seçilmeyi bazı yararlarından dolayı lüzumlu bir tedbir saymış ve gereken kimselere bu konudaki düşüncelerimi de bildirmiştim. İşte arz ettiğim gibi bu konu üzerinde görüşülmeye başlandığı günlerde 28 Ocak 1920 ve 1 Şubat 1920 tarihlerinde Rauf Bey tarafından gönderilen yazılarda bir takım görüşlerden sonra biz pek büyük bir sakınca doğuracak olan bu konuyu ileri sürmekten vazgeçiyoruz denmekte ve özel gizli bir toplantıda yeniden söz konusu edildi. Şeref Bey seçilmenizin yararlarını anlattı.